Hayatın Sesleri. Merhaba diyoruz başkentten. İşte birlikteliğimiz başladı. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uğuz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Sesleri'ni yine siz sevgili dinleyenlerimiz için. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım sevgili Cihan Aydoğan ve speakeriniz ben Nilgün Turun. Bugün de 15.55'e dek siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan ulaşın lütfen sizler de bizlere program boyunca. Programımızla ilgili görüşlerinizi, düşüncelerinizi hatta önerilerinizi iletebilirsiniz. Elektronik posta yoluyla da yapabilirsiniz bunu. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları buralardan da iletişime geçebileceğinizi hatırlattıktan sonra her zaman olduğu gibi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziği geliyor şimdi kulaklarınıza.
Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sen olmasan buralara gelemezdim ben, sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam, dayanamam, kıskanırım seni, paylaşamam. Satırlar uçar gider aklımdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sen olmasan buralara gelemezdim ben, sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Yeniden başlasam bu sefer korkmadan, koklayıp birbirimizi çöpe atmadan. Satırlar uçar gider aklımdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Uykulu gözlerle döndüm rüyamdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sen olmasan buralara gelemezdim ben, sevemezdim bu şehri, anlamazdım dilinden. Nasıl bir sevdaysa bu karşı koyamam, dayanamam, kıskanırım seni, paylaşamam. Satırlar uçar gider aklımdan, sana sarı laleler aldım çiçek pazarından. Sana sarı laleler aldım çiçek pazarından.
Ve Ve sevgili dinleyicilerimiz, konuğumuz Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Ters Lale Yetiştiriciliği konusunda araştırmacı Sayın Meral Aslay bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, şimdi lale asırlar boyunca Türk kültüründe önemli bir yer tutmuş. Türk kültüründeki lalenin önemini biliyoruz ama biz bugün ters laleden söz edeceğiz. Nedir ters lale, nedir diğer laleden ayıran farkı ters laleyi?
Ters laleler hüzün çiçekleri olarak bilinmekte. Toprağa doğru çiçekleri baktığı için, bir de çiçeklerin tepellerinden, nektarlardan göz yaşına benzeyen damlacıkları olduğu için hüzün çiçekleri olarak bilinmektedir. Birçok dinde ve kültürde kutsal sayılan çiçeklerdir.
Özellikle Hristiyanlarda.
Evet, Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın çarmıha gerilişi esnasında üzüntü duyan Hazreti Meryem'in gözyaşlarının düştüğü noktada bu çiçeğin yetiştiği görülmüştü ve bundan dolayı da Hristiyanlık aleminde kutsal sayılmıştır. Müslümanlara göre de yine kutsal bir çiçektir. Hasan ve Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi, aynı zamanda Ferhat ve Şirin'in birbirine kavuşamamaları nedeniyle bu çiçeğin boynu bükük ve çiçeğinin rengi kırmızı oluşundan dolayı kutsal sayılan bir çiçek.
Başka rengi yok mudur?
Birçok rengi var. Özellikle turuncu ve kırmızı olan ağlayan gelin. İran'da Meryem Ana'nın gözyaşları, Türkiye'de ağlayan gelin olarak bilinen türü kutsal sayılan tür içerisindedir. Yoksa birçok farklı renkleri vardır. Özellikle yine Hakkari bölgesinde Asuriler tarafından da kutsal sayılan bir çiçektir. Ters lale çok farklı, Türkiye çok zengin bir ülke. Bu konuda dünyada 160 türü var ama Türkiye'de 43 tür bulunmakta. Dörtte biri Türkiye'de bulunmakta ve bunun %50'sini endemik bitkiler oluşturmakta. Boyları 5 santimden 1 metreye kadar değişen türleri mevcut. Yine renkler: turuncu, kırmızı, sarı, pembe, mor, yeşil, sarı mor diye çok geniş bir yelpazeye sahip benekli yapıları var. Yine dediğimiz gibi mahcup duruşları var. Farklı duruşlarından dolayı da
hüznün sembolü değil mi?
Aynen öyle. Özel bir çiçekler. Ve özel de bunların meraklıları var. Sanata da konu olmuş. Taç Mahal'de. Yine sütunlara işlenmiş bir çiçek. Yani binlerce yıldan beri kutsal sayılan, özel bir yeri olan.
Peki bizde ne zamandır yetiştiriliyor?
Doğamızda zaten uzun yıllardan beri doğal türlerimiz bunlar bizim. Doğamızı, dağlarımızı süsleyen çiçekler. Bizlerde ne zamandan beri kültür alınma konusu, özellikle en yoğun çalışmalar 2004 yılından itibaren bu konuda başlamıştır. Geniş kapsamlı çalışmalar, bizim 2005 yılı itibariyle başladığımız ters lalelerle ilgili çalışmalarla, öncelikli olarak mevcut türlerimizi biz doğadan toplayarak başladık. Bunun için tabii özel izin gerekiyordu. Bu çiçeklerin doğadan toplanması yasak. Ancak özel izinle, araştırma amaçlı toplanabiliyor. Özel bir izinle biz bu bitkileri doğadan toplamaya başladık. Tabii Türkiye'nin çok farklı yerlerinde, çok farklı rakımlarda.
Evet, şimdi o yetiştiriciliği, toplayıcılığı oraya gelmeden önce daha çok nerede yetişiyor? Hangi bölgede?
En yoğun olduğu bölge Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi. Ege bölgesi, özellikle Akdeniz ve Ege'de endemiklerin sayısı çok fazla. Endemik ters lale türleri. Ama en gösterişli çiçekler de Doğu Anadolu bölgesinde. Diğer bölgelerdeki çiçeklerin renkleri, boyları birbirine çok yakındır. Ama Doğu Anadolu bölgesine geldiğinizde belki iklimin ve etkisiyle çok farklı renk kompozisyonunu görmek mümkün. İşte kırmızı, sarı, turuncu, sarı, mor, yeşil ve daha en gösterişli türleri de Doğu Anadolu bölgesinde mevcut.
Şimdi siz ters lale yetiştiriciliği konusunda araştırmacı olarak bu bölgelerin hepsine gittiniz. Her rengini, her boyunu gördünüz. En çok hangisini sevdiniz?
Ve işte en çok Fritillaria imperialis dediğimiz yani, ağlayan gelin, Meryem Ana'nın gözyaşları kutsal olan çiçek, en gösterişli çiçeğin
onun
boyu.
Onun rengi nedir? Kırmızı mı?
Kırmızı, turuncu, sarı. Hmm. Üç rengi de mevcut. Bir metreye kadar boyu var.
Evet.
Yani 40 santimle bir metre arası boy yapabiliyor. 5-6 çiçekten 30'a kadar kandil oluşturabiliyor, çiçek kandili oluşturabiliyor. Ve en gösterişli türü, dünyada da en çok beğenilen türümüz Fritillaria imperialis. Ters lalelerin Latincesi Fritillaria olarak geçmekte. Fritillaria cinsini Türkçe olarak ters lale olarak biz adlandırıyoruz. En gösterişli o, ama diğer türleri de çok gösterişli. Adıyaman lalesi olarak bilinen, yine dünyada da çok bilinen bir türümüz var. Ağlayan gelin ve Adıyaman lalesi tüm dünyada tanınan ve bilinen iki türümüz. Hı-hı. Ama onun haricinde biz bu projeyle çok gösterişli türlerimizi de bulduk. Evet. Tabii ki bunlar zamanında doğadan toplanmış, yurt dışına kaçak yollarla götürülmüş.
Ama yine de çok şanslıyız. Dörtte biri Türkiye'de dediniz değil mi? Dünyanın
mevcut türlerin dörtte biri Türkiye'de. Endemik olanlar var. Sadece ülkemize özel olanlar var. Evet. Bunların %50'si.
Dünyanın en nadide çiçeğine sahibiz aslında. Aynen, o anlamda öyle. Baktığımızda. Aynen. Peki şimdi o araştırmacı boyutunuza, o araştırmacı yönünüze gelelim. Nerelerde araştırdınız? Ne amaçla? Sonra ne yaptınız araştırmalarınızın sonucunda?
Öncelikli olarak Doğu Anadolu bölgesiyle başladık. Projenin ilk şeyi Doğu Anadolu bölgesi ters laleleriyle başladı. Doğayı gezdik. İşte tabii 1000 rakımdan 3500 rakıma kadar ki bölgelerde, dağlardan biz bu çiçekleri topladık. Getirdik, kendi enstitümüzde bir koleksiyon bahçesi oluşturduk. Özel saksılarda bunları yetiştirmeye başladık.
Peki yetişti mi?
Tabii.
Çünkü hani ortam değişti, iklim... özellikleri, bölge farklılıkları.
Tabii çok fark ediyor. Çünkü 3500 rakımdan alıp getiriyorsunuz tabii bitkiyi. Getiriyorsunuz, 1150 rakımda yetiştiriyorsunuz. Çok da güzel sonuçlar aldık. Çok olumlu sonuçlar veren türlerimiz oldu. Ama bunun yanı sıra çok nazlı türlerimiz de oldu. Biz doğadan getirdikten sonra bir 7 yıl sonra çiçek açabilen türlerimiz de oldu. Hmm. Ama hemen adapte olan, çok güzel sonuçlar veren türlerimiz de oldu. Tabii bu bir süreçti. Biz getirip doğadan bitkileri topladık. Onların oradaki GPS kayıtlarını aldık. Rakımlarını, yani yükseltilerini, iklim verilerini aldık. Toprak örnekleri aldık. Nasıl bir toprakta, doğada bulunuyorlar.
Toprakta getirdiniz mi oradan toprağını?
Tabii. Toprağını getirdik. Onları analiz yaptık. Laboratuvarlarımızda analizlerini yaptı arkadaşlarımız. Ondan sonra onlara uygun ortamları hazırlamaya gayret gösterdik. Çünkü bazıları çalı altlarında, ormanlık alanlarda yetişmekte. Gölge alanları sevdiği için onları gölge ortamlarda yetiştirmeye çalıştık. Tabii ki bunlar karı seven, soğuğu seven
peki,
çiçekler.
Özel bir bahçe oluşturdunuz o zaman onlar için.
Evet, özel bir bahçe oluşturduk. Evet. İşte o bahçede kimisi tabii ki gölge alanlarda, kimisi açık alanlarda, saksıda ve yine direkt tohum tavalarında bunları yetiştirmeye başladık. İlk getirdiğimiz onar bitki biz doğadan getirdik. Ondan sonra büyümeye başladı. Onlardan aldığımız tohumlar, soğanlı bitkiler bunlar, yavru soğanlarla. Biz şu anda iki dönümlü kocaman bir bahçe yaptık.
Ne güzel.
Ve Türkiye'nin en önemli gen kaynaklarından biri olan ters lale cinsinin hem koruma altına aldık o bahçede. Hı-hı. Muhafazasını yapıyoruz, koruma altına aldık. Ve ondan sonra da biz bu cinsi ekonomik faydaya nasıl dönüştürebiliriz? Doğal zenginliğimizi sürdürülebilir hale nasıl getirebiliriz? Onun üzerine yönelmeye başladık.
Peki nasıl getirilebiliyor?
Onunla ilgili de biz getirdiğimiz popülasyonlar içerisinde gösterişli olanları, süs bitkilerine de kullanılabilecek olanları seleksiyon yoluyla tespit ettik. Hı hı. Onlardan çeşit geliştirdik. Türkiye'nin ilk ters lale çeşitlerini geliştirdik. 3 tane çeşidimiz var. Bunlardan 2 tanesi endemik türümüzden geliştirdiğimiz çeşitler. Fritillaria Mihalovski, bu endemik bir türümüz. Türkiye'de 3 ilde bulunmakta ve doğadan kaçak yollarla sökülüp yurt dışına götürülen bir türümüz. Gösterişli sarı mor, çok güzel çiçeklere sahip bir türümüz. Ondan Aslay çeşidini geliştirdik. Yine Malatya, Sivas, Maraş bölgesinin yetişen ve endemik olan bir türümüzden çok güzel sarı rengi vardır. Güneş rengi gibi. Hı hı. Doğu Güneşi ismini koyduk ona da. Yine Ağlayan Gelin, dünyaca bilinen, kutsal sayılan çiçeğimiz olan Ağlayan Gelin'den, Fritillaria Imperialis türünden de Vuslat çeşidini geliştirdik. Ona da artık kavuşmak anlamına gelen, üzüntülerin bittiği, hüznün bittiği, mutluluğun başladığı.
Peki gerçekten bir kavuşma görüntüsü var mı o lalelerde?
Var. Çünkü alanda çok güzel geliştiler. Çok, hı-hı, mutlu oldular. Yani bulundukları ortamı çok sevdiler. Yetiştirme tekniklerine çok iyi olumlu sonuçlar verdiler. Ve çok gösterişli bir bahçe oldu.
Ne güzel. Çok gösterişli. Ama çok uzun soluklu bir çalışmanın sonucu bu herhalde. Tabii. Çünkü dediniz ki 7 yıl sonra çiçek açan vardı dediniz. Ne kadar zamanı kapsayan bir çalışmaydı
bu? Bir 10 yıldır biz bu işin içerisindeyiz. Hı-hı. Zaten bu çalışmalar ıslah çalışmaları. Çok uzun yıllar sürmesi gereken, evet, çalışmalar. Çünkü biz bunun üstüne artık bundan sonra daha ileri ne yapabiliriz? O bitkileri, o diyelim bir tanesinin boyu 5 santimse, birinin boyu 1 metre ise, 5 santim olanın eğer çiçeği gösterişliyse bunun boyunu nasıl uzatabiliriz? Bunun için de ıslah metotlarıyla, hı-hı, melezleme ıslahıyla birbirlerini çaprazlayarak yeni renkte çiçekler, farklı çiçekler elde etmek için yeni çalışmalar sürdürüyoruz. Bu da çok uzun soluklu çalışmalar. 40-50 yıl. Yurt dışında zaten bu tip çalışmalar öyle. 100 yıl, 150
peki,
yıl süren çalışmalar var.
Bu çalışmalarınızı
var.
Koleksiyon da diyebiliriz aslında, değil mi?
Evet.
Bu koleksiyonu gelip görebilirler mi dinleyicilerimiz? Var mıdır
tabii.
O tür günleriniz halka açık?
Nisan, Mayıs ayında özellikle meraklılarını bekliyoruz. Zaten ilimizde öğrencilerimiz başladı yavaş yavaş gelmeye. Hı hı. Mülki amirler ziyaret ediyorlar. İlkokul öğrencilerimiz veya anaokulu öğrencilerimiz bahçemizi geziyor. Meraklı olup duyup, çünkü daha önce haberleri de yapıldı, bahçenin görsel olarak da çekimleri yapıldı. Bunu bilen insanlar gelip Nisan ayında özellikle çiçekli olduğu dönem misafirlerimizi de ağırlamaktan onur duyuyoruz. Gezdiriyoruz, bitkilerimiz hakkında bilgi veriyoruz. Çünkü bu özellikle Ağlayan Gelin'in müptelası Türkiye'de çok. Bu haberleri yapıldıktan sonra Türkiye'nin her tarafından bizi arıyorlar.
Ne güzel. Peki kullanım alanları konusunda neler söyleyeceksiniz?
Kullanım alanları, yani 17. yüzyıldan beri bunlar dış mekan bitkisi olarak bahçeleri süslemeye başlamış. Hem dış mekan hem saksı bitkisi olarak kullanılmakta. Uzak Doğu'da da alternatif tıpta yoğun kullanılmakta. Hmm. Ters lale, orada mevcut olan ters lale türlerinden ilaçlar yapılmakta. Özellikle akciğer rahatsızlıkları için öksürük giderici, balgam söktürücü olarak, ateş, hı-hı, düşürücü olarak, akciğer nemlendiricisi olarak kullanılan bitkilerdir. Ve özellikle Çin'de, Japonya'da çok yoğun, özellikle tıbbi yönü daha ön plana çıkmaktadır bu türlerin.
Evet. Şimdi Lale'den söz ederken Aşık Veysel'in bir türküsü geldi aklıma. Lale der ki, ey Allah'ım benim boynum neden eğri? Yardan ayrı düştüm gayrı, benden hala çiçek var mı? Demiş, değil mi? Lale'yi, evet, de böylelikle çok güzel tanımlamış. Peki şimdi bundan sonraki çalışmalarınız kapsamında neler var? Yine bölgelere gidip yine oralardan derleyip getirdiğiniz çiçekler var mı? Koleksiyona dahil olacak.
Evet, şu anda...
Ya da yurt dışına çıkıyor musunuz bu anlamda?
yurt dışına da yine bir gezimiz oldu. Yurt dışından da bahçeye özel ilgi var. Özellikle sempozyumlarda yaptığımız sunumlardan sonra yurt dışından da misafirlerimiz oldu. Oradan da farklı türler getirdik. Yine hocalarımızın desteğiyle de yurt dışından, botanik bahçelerinden, yurt dışında bulunan terslerle türlerinden bahçemize katkılar oldu. Onları da zaten çalışmamızda kullanıyoruz. Yurt içinden Muğla tarafından eksik türlerimiz var. 43 tür demiştik. Bunun 38 türü koleksiyon bahçemizde mevcut. Bu son 5 türümüzü de doğadan yine toplayıp koleksiyon bahçesine ilave ederek tüm Türkiye türlerini orada sergilemeyi düşünüyoruz.
Evet, peki yurt dışına gönderiyor musunuz istek olursa? Şu aşama... Ya da bir değiş tokuş yapma söz konusu mu oradaki lalelerle?
Şu aşamada şimdi şöyle, tabii ki talep olursa, bunlar yönetmeliğe bağlı bitkiler. Belli prosedürler izlendiği zaman yurt dışına da bunları gönderme şansımız olabilecek. Yurt dışından nasıl bir soğan alabilip çalışmalarımıza ilave ediyorsak, o prosedür dahilinde biz de yurt dışına, botanik bahçelerine bunları gönderebiliriz. Asıl bizim hedefimiz bunu süs bitkisi olarak üretilip hem yurt içinde hem de yurt dışında bunların satışının yapılabilmesi. Bu amaçla da yine bir proje başlatıldı. O projede yine Fritiller Imperialis Ağlayan Gelin türünü şu anda enstitümüzde bahçesini kurduk. Bunun yetiştiricini yapıp çiftçilere vereceğiz, sözleşmeli çiftçilerimize. Ve onların üretimiyle de artık bizim kendi ülkemizin bahçelerini süsleyecek.
Peki ne kadar zaman sonra hayata geçebilecek bir proje bu?
Bu proje bir 3 yıllık proje. 3 yıl sonra
herkesin bahçesinde, evinde, camında, balkonunda görebilecek
miyiz? İnşallah. Buna yine bir 10 yıl gerekecek. Çünkü çiftçiler ürettikten sonra bunu piyasaya sürebilecekler. Ama asıl hedefimiz de bizim. Bizim kendi parklarımızı, bahçelerimizi, balkonlarımızı, evlerimizi süslemesini istiyoruz. Evet. Her yerde görmek istiyoruz. Bir lale gibi. Lale şu anda gerçekten Türkiye'de çok gözde bir çiçek ve herkesin ulaşabileceği bir bitki haline geldi. Hı hı. Bizim amacımız da ters laleyi
de aynı şekilde
sunabilmek, evet, toplumumuzun hizmetine.
Ne güzel. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Meral Aslay. Verdiğiniz bilgiler için, bu güzel çalışmalarınız için yine birlikte olmak dileğiyle sağ olun, var olun diyoruz.
Ben teşekkür ediyorum beni konuk ettiğiniz için.
Sevgili dinleyicilerimiz, Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ters lale yetiştiriciliği konusunda araştırmacı Sayın Meral Aslay stüdyo konuğumuzdu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendilerine.
Sen buralara gelmeli. Geçen yıllarla birlikte acılar hafifledi. Korkmuyorum artık senden, dedi sensiz kalmaktan. Sen ol ya da olma yanında, mecbursun yaşamaya. Varsın kalsın her nasılsa, İster yakın ya da uzakta, unutulur her şey zamanla. Artık daha bak keyfini yaşamaya. Bazen durgun bir anımda dönüp dolaşırken aklımda, neden, nasıl diye sorsam cevabı yok olanların. Yüreğinden kim kimi sildi, yara kim neden gitti. Artık hiçbirinin önemi yok, geri dönmenin yolu yok. Sen ol ya da olma yanımda, mecbursun yaşamaya. Varsın kalsın her nasılsa, İster yakın ya da uzakta, unutulur her şey zamanla. Artık üzülmek yok bir daha. Sen ol ya da olma yanımda, ölmedim hala. Yaşıyor benden ne kaldıysa.
keyfini yaşamaya.
Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Hayatın Sesleri olarak Avusturya'ya uzanmak istiyoruz ve sevgili Buket Barlas Vehter'e merhaba demek istiyoruz. Merhaba başkentten.
Ben de sizlere Avusturya'dan merhaba diyorum, Weizensee'den.
Evet, her zaman Fransa'dan merhaba diyorduk. Bugün Avusturya'dan merhaba diyoruz. Çünkü dünya serbest dalış rekortmeni milli sporcumuz Derya Can geçtiğimiz cuma günü Weizensee Gölü'nde buz altında dalış, yatay dalış yaparak yeni bir dünya rekoru daha kırdı. Siz de bu muhteşem görüntüler için izlemek için oradaydınız galiba, değil mi?
Biz biraz sonrasında gelmiş olduk ama ben size yine de aktaracağım bu rekorla ilgili gelişmeleri.
Lütfen buyurun.
Evet, bu gerçekten de çok büyük bir başarı. Milli sporcumuz Derya Can şu anda bizim de bulunduğumuz Weizensee Gölü'nde çok önemli bir başarı elde etti. Rekor denemesi öncesinde Avusturya'nın güneyinde yer alan Weizensee'ye gelerek 2 hafta boyunca yoğun bir çalışma içerisine giren Derya Can'a antrenörünün yanı sıra eşi, 6 yaşındaki oğlu ve 14 aylık kızı da eşlik ettiler. Weizensee 1000 metre yükseklikte 6,5 kilometre karelik bir buzul gölü. Derinliği ise 97 metre kadar. Şu anda buzun kalınlığı 35 santimetre. Buzun hemen altındaki su sıcaklığı ise 1 derece civarında. Buzda açılan deliklerden suya girerek yapılan antrenmanlar tabii ki yoğun bir ön hazırlığı da gerektirmekte. İşte bu zorlu şartlar altında Weizensee Gölü'nde 24 Şubat Cuma günü, yani geçtiğimiz Cuma günü 120 metrelik yatay dalışı gerçekleştiren iki çocuk annesi Derya Can bu mesafeyi tek nefeste 1 dakika 47 saniyede başarıyla tamamladı ve dünya rekorunu kırmış oldu. Bu alanda bir önceki rekor 112 metre ile Fransız bir sporcuya ait. Bu durumda 120 metrelik rekor tabii ki eski mesafeye göre çok önemli bir fark. Milli sporcumuzun bu yeni rekoru böylece Guinness Rekorlar kitabına da girmeye hak kazandı. Derya Can geçtiğimiz Aralık ayında da Antalya'nın Kaş ilçesinde paletli değişken ağırlık dalında 111 metre, paletsiz değişken ağırlık dalında ise 94 metrelik serbest dalışlarıyla iki dünya rekoru daha kırmıştı. Derya Can, Weizensee'de gerçekleştirdiği bu son dünya rekorundan sonraki açıklamasında çocuklarının ve eşinin de yanında bulunduklarını, bir ekip olduklarını ve başarısının yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kendisi gibi çoluğuyla çocuğuyla iş yapan, çalışan, emek harcayan Türk kadınlarına armağan ettiğini söyledi. Tabii ki bu da çok anlamlı bir açıklama. Sporcumuz bu büyük başarısıyla Türk bayrağını da burada büyük bir gururla dalgalandırmış oldu. Kendisi için denizin iki nefes arasındaki sonsuzluk demek olduğunu ifade eden milli sporcumuzun yaptığı dalışlarla ilgili muhteşem görüntülere internette de ulaşabilmek mümkün.
Evet, peki sevgili Buket Barlas Vehter, Weizensee'den birazcık söz edelim isterseniz. Çünkü Weizensee ve çevresi doğa severler için oldukça ilginç bir bölge. Hem kış aylarında hem de yaz aylarında çok fazla turist çekiyor ve bu yörede farklı doğa sporlarını da yapmak çok mümkün herhalde, değil mi?
Evet, Weizensee sözcük anlamı olarak beyaz göl demek. Buzun kalınlığı daha önce de belirttiğim gibi 35 santimetre kadar. Bu göl aynı zamanda buz pateni kayılabilen dünyanın en uzun doğal pistine sahip. Zaten günün her saatinde gölün üstünde paten kayanlar, buz hokeyi oynayanlar, yürüyüş yapanlar var. Tüm bu sporların yapılabilmesi için buzun üstü özel olarak parkurlar şeklinde hazırlanıyor. spor yapanların yanında at arabalarıyla çekilen kızaklarla gezenleri de görmek mümkün. Hatta yine buzların üzerinde bir sergi alanı da yer alıyor. Bu sergide buz pateni sporu ile ilgili bilgilere, yine Weidensee ve çevresinin tarihi ile ilgili fotoğraflara, bilgilere yer verilmekte. Yalnız son yıllarda tüm dünyada görülen küresel ısınma nedeniyle buz üstünde eskiden 100 gün civarında süren sezon şimdilerde 70 güne kadar düşmüş. Yine de bu 6,5 kilometre karelik buzlarla kaplı göl kış ayları boyunca çok renkli görüntülere sahne olmakta diyebiliriz. Zaten tüm bu yöre doğal park alanı, hemen gölün çevresindeki dağların yükseklikleri 2000 metreye kadar ulaşmakta. Burası aynı zamanda diğer kış sporlarının da yapıldığı bir bölge. Yakın mesafede çok fazla sayıda kayak pisti bulunmakta. Yine küresel ısınma nedeniyle buralarda son yıllarda kayak yapmak için yeteri kadar kar yağışı olmadığından pistlerin bir kısmı yapay kar makineleriyle hazırlanmakta. Göl çevresinde ve gölü çevreleyen dağlarda birçok yürüyüş ve bisiklet yolları var. Bu yürüyüş yolları yılın her mevsiminde doğa severler tarafından kat edilmekte. Yaz aylarında ise gölde yüzmek de mümkün. Weidensee Alpler'de yer alan en yüksek ve en temiz yüzülebilir göl. Gölün çevresinde birbirinden şirin küçük köyler var. Bu köylerde pek çok otel ve pansiyon bulunmakta. Dolayısıyla burası her mevsimde turist çeken bir bölge. Avusturya denize kıyısı olmasa da göller bakımından çok zengin. Ayrıca ülkenin yarısı ormanlarla kaplı. Alp dağları ise ülkeyi batıdan doğuya doğru üç sıra halinde kaplamakta. Zaten ülkenin 1/4'ü dağlık alan. Öyle olunca da özellikle kış turizmi ülke genelinde önemli bir gelir kaynağı oluşturmakta. Aslında Avusturya hem nüfus olarak hem de yüz ölçümü olarak Türkiye'nin yaklaşık 1/10 kadar, yani oldukça küçük bir ülke. Bilindiği gibi Avusturya'da çok sayıda Türk vatandaşı da yaşamakta. Sayıları 200-250 bin civarında. Türk vatandaşları 1964 yılında yapılan iş gücü anlaşması sonrasında Avusturya'ya gelerek buraya yerleşmiş ve artık aynı zamanda buralı da olmuşlar. Tabii ki Avusturya genelinde farklı alanlarda faaliyet gösteren Türk dernekleri, kuruluşları da var. Öğrenci dernekleri, Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği, çeşitli kültürel dernekler Avusturya'da yoğun faaliyet içindeler diyebiliriz.
Evet, peki çok teşekkür ediyoruz sevgili Buket Barlas Vehter. Dönüş ne zaman Fransa'ya?
Ben Münih'e döneceğim.
Münih'e döneceksiniz, affedersiniz, evet.
Biz cumartesi günü döneceğiz.
Peki, o evet. Zaman ilerleyen haftalarda yine birlikte olmak dileğiyle, hoşça kalın diyoruz.
Oldu, hoşça kalın, iyi yayınlar.
Sağ olun.
Zaman dilim neden tutulur, seni gördüğüm zaman güller elimde kurur, seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur, gözlerine bakınca dünyalar benim olur, susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle, aşkımı sevgiliye, derdimi sevgiliye. Haydi söyle, onu nasıl sevdiğimi. Haydi söyle. Gördüğüm zaman beni bir ateş sarar, seni gördüğüm zaman yanar yüreğim yanar, seni gördüğüm zaman canlanır tüm anılar, seni gördüğüm zaman durur bütün zamanlar, susma gönlüm sen söyle. Haydi gönlüm sen söyle, aşk. aşkımı sevgiliye, derdimi sevgili. Haydi söyle onu nasıl sevdiğini. Haydi söyle rüyalarda gördüğümü. Haydi söyle uykusuz gecelerimi. Haydi söyle. Haydi söyle.
Öze yolculuk. Sevgili dinleyicilerimiz, köşemiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remziye Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, bugün mahremiyetten, namahremden söz edeceğiz. Önce kelime anlamıyla mı başlayalım?
Olur.
Mahremiyet kavramını nasıl okumalıyız acaba? Neler söyleyeceksiniz?
Kelime anlamıyla mı başlayalım diyorsunuz ama çok derin bir soruyla başlıyorsunuz.
Hani kelime anlamını söyleyelim, sonra nasıl okumalıyız?
Nasıl okumalıyız? Yani tabii bu o güzel bir şey, nasıl okumalıyız deyince yani bir okunan şekli var, bir de biz bunu nasıl okumalıyız?
Evet.
Gizlilik anlamına geliyor aslında, çok da yani gizli bir şey değil.
Evet.
Mahremiyet deyince gizlilik, gizli olma durumu. Ve bunu sözlüklere baktığımız zaman da çeşitli alanlardaki yansımalarını da beraberinde görüyoruz. Mesela şöyle bir şeyler toparlamıştım ben, biraz onları okuyayım.
Hı hı.
Diyor ki bir tanesinde, bir yetkilinin görevi gereğince öğrendiği devlet işlerini tanıklık yaparken yasada gösterilen yönteme uygun biçimde saklaması, söylememesi diyor mesela.
Hmm.
Bir tanesi diyor ki hekimin mesleğini ve sanatını uygularken öğrendiği bilgileri hayvan sahibinin onamı ve yasal zorunluluk gibi durumlar dışında saklı tutma yükümlülüğü, sır saklama ilkesi diyor. Hani Hipokrat yemininin içerisinde herhalde bu da var değil
evet,
mi?
Evet.
Hasta hakları, hı-hı, gizlilik ilkesi. Veya genel olarak bütün haklar ve çıkarlar bağlamında kişisel korunum yasası diyebiliriz.
Peki o zaman bu anlamda baktığımızda, hı-hı, yapılan bazı şeylerin de tam olarak hakkını verebiliyor muyuz diye,
evet,
sormak istiyorum.
Evet, tam olarak hakkını verebiliyor muyuz sorusuna şuradan girmem lazım. Mahremiyet dediğimiz şey aslında bazı alanlarla anlam kazanıyor. Bazı kavramlarla anlam kazanıyor. Bunlardan bana göre şöyle bir sıralama yaparsak daha uygun düşecek diye düşünüyorum. Özgürlükle anlam kazanıyor mahremiyet. Hı hı. Özgürlük sorumlulukla anlam kazanıyor. Sorumluluk da yetkinlikle ve erginlik diyebileceğimiz bir olgunlukla anlam kazanıyor.
Hepsi birbirine i̇şte bu, bağlı.
Tabii ben, hı-hı, öyle yaptım. Yani.
Evet.
Çünkü neden? Sizin bu söylediğiniz şeyi karşılayabilmesi için, hakkını verebiliyor olabilmek için işte bu buranın ne demek olduğunu anlamamız lazım. Yani özgürlük dediğimiz şey hani sınırları belli olan bir şey ama burada sizin sorumlulukla hareket etmeniz lazım ki o sınırlar herkes açısından doğru ve uygun bir şekilde belirlenebilsin. Dolayısıyla o sorumluluk uhdesinde bulunan kişiler de yetkin kişiler olsun. Yani tüzel kişilik de olabilir, hı hı, bu. İşte devletten bahsettik veya bireyler de olabilir. Onlar da yetkin kişiler olsun. Yani mahremiyetin böyle bir anlam alanı var ve hepsi birbiriyle bağlantılı.
Bağlantılı. Peki şimdi kişinin kendi mahremiyeti ya da bu saydıklarınız çerçevesinde, hı-hı, bakacak olursak, hı-hı, karşısındaki kişinin mahremiyet hakkı
devreye girecek. Peki biz o zaman hangi boyuttan bakacağız ki? Neye göre?
Bunun için bir kurallar manzumesi olması lazım. İşte evet. Sizin neye göre demeniz beni doğrudan oraya yönlendiriyor. Çünkü ölçüt koymazsanız, kriter koymazsanız ve buna göre belli bağlamlar oluşturmazsanız zaten yani herkes kendine göre bir yol tutturur gider. Şimdi evet. En başta bir sorumluluk, bireylerden sorumlu olan ve onlara bireysel ve sosyal haklarını sağlayan devletle ilgili bir şey. Politikalar bu şekilde belirlenecek. Yani mahremiyetle ilgili yasalar bu şekilde düzenlenecek. Bireylerin haklarına, çıkarlarına uygun şekilde düzenlenecek. Tabii ki hukuku hep öne çekiyoruz ama aslında hukuka varan yol da eğitimle ilgili bir yol. Yani hukuka çok az iş düşmesi lazım bu konuda. Esas olanın işte o bireyin eğitimi yoluyla ve iyileşmesi, kişisel olarak kendini var etmesi, geliştirmesi yoluyla zaten bu mahremiyetin sözlü ya da yazılı olan yasalarını içselleştirmesi ve bunlara uygun olarak bir yaşam tarzını benimsemesi lazım. Hani böyle olduğu zaman ancak uygun bir yol bulabiliyoruz. Onun için de bunun çok doğru anlaşılması lazım ve doğru bir zeminde anlaşılması lazım. Yani mahremiyet dediğimiz şeyden Nilgün Hanım, öncelikle sizin ve benim aynı şeyi anlıyor olmamız lazım. Yani siz de mahremiyetten benim kastettiğim şeyi, ben de mahremiyetten sizin kastettiğiniz şeyi anlamam lazım.
Evet. Sohbetimizde aslında konuşulacak çok şey vardı ama Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Kendisini dinlemek üzere bağlanıyor ve size çok teşekkür ediyoruz.
Ben de size teşekkür ederim.